Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Sıcak takibi hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs'a bağlandık ve karşımda değerli meslektaşım Hasan Kahvecioğlu. Hasan hoş geldin.
Merhabalar, Kıbrıs'tan sevgiler, saygılar.
Şimdi yeni bir kriz filizlenmeye başladı. Bunun arka planında Anayasa Mahkemesi'nin yani Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi'nin bir sendikanın başvurusu üzerine hafızlık ve Kur'an kurslarını ilgilendiren din işleri dairesiyle ilgili vermiş olduğu bir karar. Uzun bir karar ama özetle karar bir cümleyle şunu söylüyor. Dini eğitimin veya hafızlık eğitiminin din işleri komisyonu tarafından yani Kuzey Kıbrıs Din İşleri Komisyonu tarafından yapılmasının devlet gözetim ve denetimiyle eşdeğer kabul edilmesi mümkün değildir diyor. Şimdi buna hızla Erdoğan'ın hizmetinde çalışan iletişim dairesi başkanı Fahrettin Altun'dan sert bir tepki geldi. Fahrettin Altun üst üste peş peşe sert bildiriler ve açıklamalar yayınlamasıyla tanınıyor. Daha önce de Yunanistan'a karşı Dendias'ın Yunan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti öncesinde de yine Yunanistan'ı terörü ve teröristleri korumayla suçlaması gelmişti. Şimdi bu. Ama bununla bitmedi tabii olay. Ardından bugün kısa bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir açıklama yayınladı. Bir soru üzerine, daha doğrusu cevaben. Şunu söylüyor, onu da okuyorum. KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil, kararı kastediyor. Devam ediyorum. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlarda bundan sonraki süreçte farklı olacaktır. Bunu da bilmeleri gerekir. Çok sert bir açıklama ve sonunda açıkça doğrudan doğruya yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devletse eğer bir başka devletten doğrudan doğruya bir tehdit de içeriyor. Bunu yorum olarak net olarak eklemek mümkün. Hasan sana geçmeden önce şunu da ekleyeyim. Tabii buraya buradaki söz düellosu çok yoğun gidiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Fahrettin Altun'a cevaben şunu söylüyor. Bu söylemler kabul edilemez diyor. Şunu söylüyor. Partimiz böyle bir açıklamanın yapılmasını Türkiye ile tesis edilmesi gereken karşılıklı saygıya dayalı ilişkiye büyük bir darbe indirmek anlamına geldiğini düşünmektedir. CTP Kıbrıslı Türklerin uzun yıllardır bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesinin halkımızın kendi kurumlarıyla kendini yöneteceği demokratik işleyiş ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme ulaşma hedefiyle adada kök salmak olduğuna inanmaktadır. Son cümlede her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının kurumlarına sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Demokratik düzenin vazgeçilmez güvencesi olan bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyecek. Kurumlarımızın itibarsızlaştırılması ve işlevsiz hale getirilmesine karşı mücadele etmeyi sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Şimdi söz sende. Yani burada bir alınmış bir yüksek mahkeme kararı var. Bu kararın ardından önce iletişim başkanı Ankara'dan bir sert açıklama yapıyor. Bununla da Ankara yetinmiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok daha sert ve dediğim gibi bir takım adımların geleceğini ifade eden bir tehditkar bir ifade kullanıyor. Evet, ne oldu da bu noktaya gelindi?
Aslında sevgili Yavuz, incir çekirdeğini doldurmayan bir küçücük meseleden ortaya çıktı bütün bunlar. Ama Kıbrıslı Türklere iki tane ciddi mesaj verildi dün ve bugün laiklik karşısında. Yani siz orada anayasanıza laikliği koyarsınız, laikliğin gereklerini yapmaya çalışırsınız ama unutmayın ki biz nasıl laikliğe bakıyorsak siz de öyle bakmalısınız. Türkiye'de ne kadar laiksek siz de orada o kadar laik olacaksınız diyen iki mesajdı bu.
Başla.
Aslında az önce de söylediğim gibi sevgili Yavuz, Kıbrıs'ta olan biten, dünden bu tarafa yapılan tartışmalar tamamen incir çekirdeğini doldurmayacak kadar önemsiz şeyler. İnsanların hayatlarının bambaşka bir gündemle, korona tehlikesiyle, günlük vakaların arttığı bir dönem, ülkenin yönetilemez olduğu bir dönemde ve üstelik AKP'nin de burada etkisinin her gün çok daha fazla hissedildiği bir dönemde böyle bir tartışma ile sanırım Türkiye'de gerek Sayın Erdoğan gerekse onun çevresi ve AKP son bir darbe daha yapmak niyetiyle davranıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü hukuk açısından incelediğiniz zaman gerek dün İletişim Başkanlığı'nın söyledikleri gerekse bugün Sayın Erdoğan'ın söyledikleri yenir yutulur kabullenilir şeyler değil. Kıbrıs Türk toplumundaki her bireyi incitecek kadar ağır, hakaret içeren şeyler bunlar. Çağdaş bir toplumun asla kabul edemeyeceği şeyler. Üstelik bizim Anayasa Mahkemesi Sayın Erdoğan'ın dediği gibi oturup başkan bir karar alındığında kamuoyu önüne çıkıp onları açıklayan bir geleneğe de sahip değil. Bizde kararlar alınır. Bunlar gerekli yerlere duyurulur ama hiçbir zaman mahkeme üyelerinin kim olduğu bile bilinmez. Böyle bir terbiye var, böyle bir hukuksal altyapımız var. Ve bu Anayasa Mahkemesi kararı ile de Kur'an kursları yasaklandı şeklinde Türkiye'nin havuz medyasının, yandaş medyanın yaptıkları tamamen manipülasyondan ibaret. Yani işin en acı yanı bu haberin de doğru olmadığı şeklinde. Ben bugün Türkiye basınına bir baktım. Aslında tarafsız olması gereken birkaç gazetede de aynı şekilde Kur'an kursları yasaklandı şeklinde ifadeleri görünce gerçekten irkildim. Yani
Peki
bu
işin aslı nedir? İşin aslı doğrusu nedir?
gelecek olursak bir sendika yani içerisinde imamların örgütlendiği bir sendika ki bu sendikanın içinde olanlar tamamen Türkiye'nin şimdiki yönetimine yakın insanlar. Yani davayı açan sendikada Sayın Erdoğan'ın ifadeleriyle konuşan bir sendika. İri olacağız, diri olacağız diyen bir sendika. Bu sendika tamamen idari nedenlerle, başka hiçbir nedenle değil. Tamamen idari nedenlerle kendilerinin sandıkları bir yetkinin kullanılmasındaki karmaşa nedeniyle bir dava açtılar. Onu da biraz açayım size. Şimdi bizde anayasamızda çok net bir ifade var. Eğitim faaliyetleri Eğitim Bakanlığı'nın gözetiminde yapılır. Denetiminde ve gözetiminde. Bu yetki Eğitim Bakanlığı'nındır. Yani KKTC'nin doğduğu günden beri bu böyle. Eğitim temel yasasında da bunun açılımları var. Yani siz bir hemşirelik okulu açacaksanız, bir tenis okulu açacaksanız onların dahi eğitim faaliyetlerinden sorumlu olan makam devlet adına Eğitim Bakanlığı'dır. Ama bir yasa yapıldı. Geçenlerde bir süre önce bir yasa yapıldı. Ve o yasanın içerisine işte ilahiyatçı yetiştirmek gibi bazı eğitim faaliyetleri kondu. O eğitim faaliyetleriyle böyle bir yetki karmaşası ortaya çıktı. Yani acaba Din İşleri Başkanlığı mı, Evkaf'a bağlı olan, Vakıflar İdaresi'ne bağlı olan Din İşleri Başkanlığı özgür bir biçimde Kur'an kursu ve benzeri şeyler, ilahiyat ki bu karar da Kur'an kursu hiç geçmiyor. Zaten ilahiyatla ilgili hafız yetiştirme kursuydu bu. Yani konuşulan konu da oydu. Bu yetki çatışmasıyla ilgili olarak Yüksek Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Yüksek Mahkeme'de dedi ki Din İşleri Başkanlığı'nın yaptığı eğitim faaliyeti devlet adına bir eğitim faaliyeti sayılmaz. Dolayısıyla verilen karar bu. Devlet adına çünkü bir madde var ya anayasada devlet adına Eğitim Bakanlığı yürütür. Oysa ki Din İşleri Dairesi Başkanlığı ki her zaman Din İşleri Dairesi Başkanı Kıbrıs'ta müftü görevindedir. Yani müftü diye de hitap edilir ve Türkiye'den gelen bir müftü genellikle orada oturur. Şimdi bu yapılanlar da acaba müftülük kendi başına hafız kursu açabilir, eğitim olabilir ve bu eğitimi yürütenlerin maaşlarıyla falan ilgili bir yasa bu. Yani tamamen hiçbir siyasi yanı olmayan, hiçbir başka tarafı da olmayan ve üstelik dediğim gibi tamamen Sayın Erdoğan çizgisinde bir sendik anlaştığı bir dava. Şimdi onlar topa tutuldular. Sanki Kur'an kursları ortadan kaldırılmış gibi. Şunu söyleyelim, Kıbrıs'ın kuzeyinde benim hiç onaylamadığım birçok siyasal partinin karşı çıktığı, hükümete geldikleri zaman mücadele ettikleri Kur'an kursu açılması meselesinde gerçekten sol partiler ya da işte laiklik yandaşları diyelim başarılı olamadılar. Zaten Sayın Erdoğan göreve geldikten sonra kimse başarılı olamadı. Kimse burada İlahiyat Koleji açılmasını önleyemedi. Kimse burada Kur'an kurslarının gelişmesini önleyemedi. Bütün dava Kur'an kurslarını kim yönetecek davasıydı. Camilerde açılacak ve hocalar yönetecek mi? Yoksa bu Kur'an kursları Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde ve Eğitim Bakanlığı'nın çizdiği bir silabus dediğimiz müfredatla mı yönetecek? Burada yapılan kavga her zaman bu olmuştur. Kur'an kursu olmasın diyenler zaten kaybetmiştir. Ve şu anda Kıbrıs'ta binlerce öğrenci yaz aylarında, tabii korona öncesini söylüyorum, yaz aylarında binlerce öğrenci bu Kur'an kurslarına katılmaktaydılar. Yani bu konu Kıbrıs'ta hukuken değilse bile diğer anlamlarda çözülmüştü. Fiilen çözülmüştü. Şimdi yapılan müracaatla işler tamamen karmaşık hale geldi. Gene bu toplumu bölecekler. Gene Kur'an kursu isteyenlerle istemeyenler diye bir yeni tartışma başlatacaklar. Ve özellikle Türkiyelilerin yoğun olduğu bölgelerde buradaki idareye karşı yine bir ikilem, yine bir ayrılıkçılık doğacak. Ve bu kin ve nefret tohumları böyle her gün her alanda ne yazık ki yapılacak. Siyaseti itibarsızlaştırmakla ilgili olarak AKP burada çok suçlar işledi. Siyaset kurumumuz neredeyse yerlerde sürünüyor. Hükümet partisinin kurultayına müdahale etti. Bırakınız soldakileri yahut da demokrat sayılanları, kendi yandaşlarının bile kurultaylarına müdahale etti. O siyaset kurumları o kadar yıprandı ki buralarda ne yazık ki bu anlayışlar yerlerde sürünüyor. Ama şimdi asıl tehlike hukuka yönelik olan tehlikedir. Bizzat iki bir ülkenin cumhurbaşkanının buradaki anayasa mahkemesi başkanına yönelttiği hakarettir. Çok incitici bir durumdur bu. Burada müthiş bir hukuksal gelenek var. Ve gerçekten bizim bağımsızlığıyla övünebileceğimiz en düzenli kurumlarımızdan biridir bu. Ve Anglo-Sakson hukukunun bize hediyesidir diyebilirim. Anglo-Sakson hukuku temelinde yapılanan bir hukuk sistemimiz var. Ve biz hep Kıbrıslı Türkler genellikle çok büyük bir oranda başka kurumlara şikayetler yaparken hukuk kurumunun dimdik ayakta ve sağlam olduğunu söylüyoruz. Ve birçok konuda gerçekten hukuksal anlamda bağımsız bir yargı mekanizmasına sahibiz. Yani Adalet Bakanlığımız yoktur örneğin. Adalet Bakanı müdahale edemez. Burada yargıçlar ölene kadar yargıçtılar. Ya da belirli bir yaşı var 65 yaşında. Normalde 60'tır ama 65'e kadar yapabilirler. Sonra Yüksek Adliye Kurulu var. Yüksek Adliye Kurulu çok demokratik bir seçimle iş başına gelir. Böyle bir hayli gurur duyacağımız şeylerimiz var burada hukuksal evet. anlamda. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye yetkililerinin konuyu da incelemeden sanki burada böyle bir karar alınmış gibi saldırmaları başka zafiyetlere de neden olacak. Örneğin şimdi bizim Cumhurbaşkanımız dilimde varmıyor Sayın Ersin Tatar ne diyecek? Bu evet. kadar Türkiye'ye
ben de onu soracaktım zaten.
Erdoğan'a bağlı olan bir insan ne çıkıp diyecek? Sadece özür dileyecek herhalde Sayın Erdoğan'dan. Veya yanlış anladınız efendim hemen düzelteceğiz. Nitekim Başbakan açıklama yaptı. Ne münasebet Kur'an kursları devam edecek dedi. Hı hı. Yani şimdi olacak olanlar Kur'an kursları üzerine Sayın Erdoğan'ın iradesini koyup onlara yeni bir özgürlük alanı açacağız. Bu kavganın sonucunda oluşacak olan yeni evet. Durum ne yazıktır ki budur. Kimse nasıl ki medyada oldu, nasıl ki siyasette oldu, kimse Erdoğan'a rağmen Kur'an kurslarına laf bile edemeyecek. Dolayısıyla bu çok doğrudan bir müdahale sayılıyor. Hiç yer almaması gereken bir konuydu. Demek ki bizim muhataplarımız ya da birçoğunun ana vatan dediği Türkiye böyle fırsatları mı kolluyor? Böyle en küçük bir karar alacağımızda karşımıza dikilip dikkat edin ayağınızı denk alın diyecek bir yeni düzene mi giriyoruz? Üstelik sevgili Yavuz, bu ne zaman yapılıyor? Biz Kıbrıs'ta ayrı devlet istiyoruz denilen bir ortamda yapılıyor. Orada iki tane egemenlikte eşit devlet istiyoruz. Rumlar kadar biz de bir devletiz, mekanizmalarımız bir devleti işaret ediyor dediğimiz ve bugün Kıbrıs'ta şu anda siyasal partilerle Sayın Çavuşoğlu az sonra bir ortak toplantı yapıyorlar. Ve yapacakları ortak toplantıda da Türkiye'nin yeni tezi olan, seçimlerden bu tarafa savunduğu tez olan iki egemen devlet ya da eşit egemenliğe dayalı iki devlet tezinin konuşulmasıdır. Orada da sanırım muhalefet partilerini dışlayıcı yeni bir kararlar alınacak. Oradan eminim çünkü muhalefet partilerinin bunları kabul etmesi, Birleşmiş Milletler parametrelerinin dışına çıkılması, böyle iki devletliliğinin savunulmasını kabul edeceklerini sanmıyorum. Bugün Çetin başka da bir toplantı var, işte onu söylüyorum. Tam da siz bu tezinizi pazarlamaya çalışırken hayır, sizin hukuk düzeniniz de bize bağlı olacak diyorsunuz. Evet. Yani ben sizi bir vilayet olarak görüyorum ve Türk enosisini gerçekleştireceğim gibi bir tehdittir bu. Bunu destekleyen başka şeyler de var. Son cümle, işte dizi. Dizide de bizim eski liderlerimizi, tarihi liderlerimizi silikleştiren şahsi konumlarını, kalitelerini, karizmalarını yok eden bir yayın yapılıyor.
Televizyon dizisi. Evet.
Müthiş bir durumla karşı karşıyadır. Peki. Kıbrıs'ta Türkler ne olacak bilemiyorum.
Peki, tüm bu geriye soracak soru da bırakmadın Hasan. Çünkü bütün soracağım soruları da topluca cevaplamış oldun. Bir açıklama, ben içinde tehdit ifadesi var dedim. Sen onur kırıcı, incitici, aşağılayıcı olarak değerlendiriyorsun Kuzey Kıbrıs'ı ve Kıbrıs Türkleri açısından.
Çok üzüldüm.
Böyle özetleyelim. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Kıbrıs'tan, kolay gelsin.
Halkın Sesi gazetesinden. Değerli meslektaşım Hasan Kahvecioğlu'yla son açıklamaları ve birdenbire patlak veren Kur'an kursları krizini konuşmuş olduk. Evet. Tekrar görüşmek üzere Hasan. Tamam. Bir gün diliyorum.
Kolay gelsin sevgili Yavuz.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.